Geçtiğimiz hafta programımızda Miraç hadisesini konuşmaya başlamış idik.
Evet. Dedik ki, daha doğrusu biz demedik, naklettik ki Miraç hadisesi, yani manevi terakki her mümin için vardır. Beşeriyetin en mükemmeli olan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde, beşeriyet içinde en mükemmel dereceleri ve en mükemmel miracı zahiriyle, batınıyla, hikmetiyle, en güzel şekliyle vesselam yaşamıştır. Ve ancak kendisine nasip olan makam-ı Mahmud'un tecellilerine de şahit olmuştur. Bu dünya gözüyle, yani dünyadaki haliyle bu makamatı en mükemmel şekilde ikmal etmiştir, ikmal ettirilmiştir. Fakat onun varisleri olan sıddıklar, şehitler, veliler, salih kullar, velhasıl müminler bu miracı devam ettirmek ve bu miracın sırrına bir şekilde agah olmak mecburiyetindedirler. En basitinden iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, namaz müminin miracıdır sırrıyla bir müminin gündelik ibadetleri içerisinde İslamiyetine delalet eden en sık yaptığı, daimi yaptığı, yapmak zorunda olduğu ibadete dikkat çekerek namaz müminin miracıdır. Yani mümin her an terakki etmeksi icap eder. Çünkü namaz bir müminin hayatında 5 vakit, nafilelerle de bir 5 vakit daha eklense 10 vakit yapar. Bunun içerisinde tahiyyetü mescidi var, şükür namazı var, hacet namazı var, istiharesi var. Yani şöyle bir namazı tadat ettiğinizde bir kişinin 20 vakit, 20 kere namaz kılması işlem bile değildir. Mesela abdest alırız, namaz kılarız. Ona salatül vudu denir, abdest namazı denir. Güzel bir haber alırız, namaz kılarız. Vaktimiz boş geçmesin diye hemen fırsatı ganimet biliriz, kaza namazı kılarız. Türlü türlü şekillerde namaz ifa etmeye çalışırız. Mübarek gün ve gecelerde tesbih namazları kılarız. O eyyam-ı mübarekeye veya leyali-i mübarekeye uygun olacak şekilde nafile namazlar kılarız. Velhasılı namaz bizim zikrullah-ı ekber olarak en çok hayatımızda, gündelik hayatımızda icra ettiğimiz bir ibadet şeklidir. Ayrıca yeryüzünde burada öğle namazı oluyorsa biraz daha batıya doğru gittiğinizde orada öğle namazı, biraz daha batıya gittiğinizde öğle, orasında öğle namazı, nihayetinde bütün coğrafyada daimi olarak devam eden bir namaz ibadeti vardır. Şimdi sondan biraz başladık programın başında, ortalarından girmedik ama başı da namaz, sonu da namaz olacak şekilde bu programı inşallah nihayete erdiririz. Şunu demek istiyoruz: namaz müminin miracıysa, hem kişi ferden hem de müminler cemaat olarak dünya üzerinde her geçen vakitte bir şekilde namaz ile meşguller ise, namazın miraç oluş sırrıyla demek ki anlaşılıyor ki mümin daima terakki etmek mecburiyetinde. Devamlı terakki edecek. Buna işaret ediyor. Devamlı terakkisi olmayan mümin zarardadır. İki günü birbirine müsavi olan zarardadır. Bu ibadet hayatıyla da Cenab-ı Hakk'ı kurbiyetiyle de alakalıdır. İşte geçen hafta Duha suresindeki ayetin tefsiriyle ve müminlere büyük bir ikram olduğu müjdesiyle Miraç bahsini işlemiştik. Bunları da hatırlatmış olduk. Dolayısıyla burada siyer dersini dinlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en mükemmel şekilde kendisinde zuhur eden bu miracın sırrının şu anda bizi dinleyenler, biz konuşanlar olarak da hepimizi bir şekilde alakadar ettiğini bilmemiz lazım. Peygamber yapmış bitirmiştir diye bakmamak icap ediyor. Demek ki hepimizin kendine göre bir miraç sırrı vardır, olmalıdır. Olmazsa eksik bir şeyler vardır. Bunu da böyle diyerek şimdi tekrar zahiri olan miraca. Miracın zahiri olur mu? Olur. İşte ne kadar anlatılıyor, ne anlatılırsa anlatılsın, hikmet adına, din adına, maneviyat adına ne konuşulursa konuşulsun, onlar bu işin zahiridir. Hali ayrı bir şeydir. Haline ulaşmak için zahirinden de yol bulunur. Fakat biz şimdi zahir olan, yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o Miraç gecesinde zuhur eden olayları, hadiseleri şöyle ulemanın tadat ettiği, topladığı sahabinin rivayetleriyle, iki cihan serveri Efendimizin hadis-i nebevileriyle sınırlandırdıkları, zübde haline getirdikleri şekliyle biz bir dinleyelim. Ama arada bu zevke müteallik, bu Miraç sırrına müteallik mevzuları da zikredeceğiz inşallah. Buyurun.
Beytül Makdis'te yüksek makamlara çıkmak için Miraç merdiveni kuruldu.
Evet, daha evvel de bu tam burada kalmıştık. Geçen hafta biliyorsunuz Beytül Makdis'te. Ne demek Beytül Makdis? Kudüs. Aziz dinleyiciler, Kudüs. Şu anda bir avuç efendim insan suretindeki kişilerin gaspı, tasallutu altında bulunan, bir cuma namazı kılınırken dahi insanların inim inim inlediği, Kabe-i Muazzama'dan ve Ravza-i Mutahhara'dan sonra Allah Teala'nın nazargahı gibi, Evliyaullah'ın kıblegahı gibi, Enbiya'nın kıblegahı gibi olan, gibi değil öyle olan. Çünkü biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'da Kabe'nin içinde namaz kılınıyordu ama Kabe'nin dışına gidildiğinde bir müddet nereye doğru kılınıyordu namaz? Kudüs'e doğru kılınıyordu. Kudüs'e doğru namaz kılınıyordu. Ne zaman Kabe-i Muazzama kıble oldu? Medine-i Münevvere'de. 11 küsur, 10 Hicri, yani 2. Cihan Serveri Efendimizin bi'setinin 11. 12. senesinde. Demek ki böyle bir yer, böyle muazzam bir yer, hususi olarak ziyarete gidilip namaz kılmak için dünya üzerindeki üç mekandan birisi olan yer şu anda maalesef tasallut altında. Şu Rebiül Evvel ayı hürmetine Allah bizleri gafletten ikaz eylesin. Amin. Allah'ı tanıdığı halde Allah'a itaat etmeyen kişilere Allah kendisini tanımayan zalimleri, adilleri, sefilleri musallat eylermiş. Rahmetli hocalarımdan bir tanesi henüz Kudüs işgal edilmediği zamanlarda Kudüs'e uğrayarak hacca gidiyormuş. Namaz kılmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1966 senesi olması lazım. 1966 senesinde Kudüs'te namaz kılmışlar. Namazdan çıktıktan sonra rahmetli hoca efendi demiş ki çok üzülüyorum. Şu cemaatin halini görünce o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki Allahu alem bu mescit bizim elimizden gidecek demiş. Yanındaki diğer hoca efendiler sormuşlar niye böyle oluyor diye. Görmediniz mi demiş, sabah namazında 15 kişiydik. Zaten 13 kişi bizdik. Sabah namazına cemaate gelmiyorlarmış. Ben şu andaki zulmü vesaireyi bir şekilde maneviyatla ilişkilendirip oh olsun çok iyi olduğu manasına söylemiyorum. Fakat bir hastalığın tedavisi için teşhisi doğru yapmak lazım. Eğer o camiler dolmazsa işte Allah başka türlü zulümlerle orayı inletir. Sonra aman o camide gidelim de elimizden gitmesin diye Allah o mekanları doldurtmaya insanları mecbur kılar. Bunlar ibrettir görene. Gönenli Mehmet Efendi karayoluyla ilk hac ziyareti açıldığında kendisinden dinledim. Kudüs'e uğradık dedi. Biz Kudüs'e indiğimizde yağmur başladı dedi. Yani Kudüs şehrine girdik dedi. Beytül Makdis'in olduğu yere o sınırlardan girdik. Birden yağmur başladı dedi. İnsanlar sokaklara döküldü, etrafımızı sardı. Arapça olarak diyorlarmış ki sahibi geldi, Allah yağmuru indirdi. Niye böyle söylüyorlar diye sorduk dedi tercümana, yanımızdaki insanlara. Demişler ki 3 senedir Kudüs'e bir damla yağmur inmedi. Bir damla yağmur inmemiş 3 sene Kudüs'e. Hoca efendiler geldiği zaman, Gönel Mehmet efendiler, o Türk kafilesinin inişiyle beraber yağmur inmiş. Ve ağlayarak insanlar böyle ayaklarımıza falan kapanıyordu diyor. Sahibi geldi, Allah yağmuru indirdi diye. Böyle şeyler var. Biz söylemiyoruz bunu. Orada yaşayan insanlar böyle şeyler söylemiş. Ben de acizane Gönel Mehmet efendi hocamdan naklederek bunu beyan ediyorum, arz ediyorum. İbretle düşünülsün. İşte Beyt-ül Makdis'te, o mübarek yerde Resul-ü Müşteba, Şems-ü-Duha, Bedü't-Tüca, İmam-ül Enbiya vel Etkıya vel Evliya vel Asfiya, Resul-ü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlere imam oldu. Bir rivayette Cebrail aleyhisselam kâmet getirdi, bir rivayette Davud aleyhisselam kâmet getirdi. Bütün enbiya arkasında saf bağladı. Ne kadar, hangi enbiya? Bilemiyoruz, sayısı Allah'ça malum. 28'dir, 25'tir. Onlar Kur'an-ı Kerim'de geçenlerdir. Sure-i Nisa'da Cenab-ı Hak, biz sana bazı nebilerden bahsettik, resullerden bahsettik, bazı resullerden, nebilerden hiç bahsetmedik diyor. Allah biliyor onların kaç adet olduğunu. Binlerce nebinin Safa ile Merve arasında metfun olduğu söylenir. Ümmeti Muhammed gelsin de o ahir zaman ümmeti burada ibadet ederken bizi çiğneyip geçsinler diye. O şerefe nail olalım diye. Sayısı Allah'ça malum. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dolayı aldığımız o şereften dolayı nebiler bile o ümmetin ayağı altında, toprak altında kalmayı şeref addetmişler. O peygamberin nispetimizden dolayı. Ne kadar şan ve şeref sahibiyiz. Cenab-ı Hak en başta kendimizin kadri kıymetini bilmeyi nasip eylesin.
Amin.
Kendimizin ne büyük şerefe nail olduğunu bilirsek Allah Teala'nın kadri kıymetini zaten mecburen bileceksiniz. Neticede zaten Allah da insanla bilinmez. Allah Teala kendisi bildirirse bilinir. Ama insanın mahiyetini bilmek için Allah'ın tecelliyatına ve muhakkak insana ihtiyaç vardır diyorum. Burada bir virgül koyuyorum çünkü bunun üzerine bir şeyler inşa edeceğiz. Şimdi buyurun okuyun.
Peygamber Efendimiz bu merdivene Cebrail aleyhisselamla birlikte bindirildi ve birlikte yükseldiler.
Merdiven diyoruz ama merdiven değil o. Bizim aklımızın, hafsalamızın alabileceği şekilde merdiven diyoruz. Ama nasıl merdiven? Şimdi böyle çatal gibi konulara da merdiven deniyor. İpten yapılan merdivene de merdiven deniyor. Yürüyen merdivene de merdiven deniyor. Değil mi?
Eyvallah.
Asansöre bile Arapçadan çeviri yaparken ilk önce merdiven deniliyordu. Uzay asansörü diyorlar. Uzay merdiveni diyorlar. Ona da bir isim koyuyorlar. Hep bunlar uzay gemisi diyorlar mesela. Uzay gemisi diyorlar. Bunlar hep bizim anlamamız için ileri, bizim aklımızın hafızalığımızın alamayacağı teknolojik şeylerde bile onlara aklımızın alacağı şekilde bir isim veriyoruz ya. İşte mucizelerde de aklımızın hafızalığımızın alacağı şekilde iki cihan serveri bize anlatıyor. Merdiven diyor. Belki bunun ismi 100 sene sonra farklı olacak. Yaşarsak, görürsek. Evet.
Hazreti Cebrail gök kapısını çaldı.
Yani şimdi kapı da öyle, gök kapısı. Nasıl kapı? O kapının bir de duvarı lazım değil mi? Hep bunlar bizim anlayacağımız teşbihler. Gök kapısını vurdu, dakkabağı beyledi, evet.
Kim o denildi? Cibril'im. Yanındaki kim diye soruldu. Muhammed dedi. Ona gelsin diye haber gönderildi mi denildi. Cebrail aleyhisselam, evet gönderildi dedi. Bundan sonra gök kapısı açıldı ve dünya semasının üstüne çıktılar.
Burada da bir izahat yapmıştık değil mi? Geçen hafta dinleyemeyen kardeşlerimiz için bir daha tekrarlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Li me Allahi Teala, ben ve Allah'ın, Allah Teala'nın öyle beraber olduğumuz anları vardır ki mukarrebin olan melekler bizim bu halimize aşina olmazlar. İşte Cebrail aleyhisselamın tanıdığını ya öteki melek niye tanımıyor? Allah Resulü görüldüğü halde bilinmez. Allah Resulü görüldüğü halde bilinmez. Cenab-ı Hak görülmediği halde bilinir derler. Bunları böyle hep zevke müteallik. Çünkü bu Miraç meselesi bu. Hiç kıymetli dinleyicilerimiz de gücenmesin. Miraç meselesi böyle dar kalıplarla, zahir cümleciklerle anlatılması tat vermiyor. Bunu tadıyla anlatmak lazım. Bendeniz tadını aldım manasına söylemiyorum ama bunu tadını bilenlerden dinledim. Onları, o dinlediklerimi size nakletmeye çalışıyorum. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz orada oturan bir zat gördü. Sağ ve sol yanında bir takım karaltılar vardı. Sağına bakınca gülüyor, soluna bakınca ağlıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e, "Hoş geldin, safa geldin, salih peygamber, salih oğul," dedi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e, "Bu kim?" diye sordu. Hazreti Cebrail, "Bu senin baban Adem'dir. Şu sağında, solundaki karaltılar da çocuklarının ruhlarıdır. Sağındakiler cennetlik, solundakiler cehennemlik olanlardır."
Adem Aleyhisselam nasıl tanıyor? Adem Aleyhisselam nasıl tanıyor Hazreti Fahri Alemi? Kapıdan girerken melek bilmiyor. Adem Aleyhisselam nasıl biliyor? Evet, geçiniz, bunu da geçiniz.
Sağına bakınca güler, soluna bakınca da ağlar cevabını verdi.
Evet.
Buradan ikinci semaya yükseldiler. Gök kapısı açıldı ve Resul-i Kibriya Efendimiz orada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile karşılaştı. Hazreti Cebrail, "Bu gördüklerin Yahya ile İsa'dır. Onlara selam ver," dedi. Selamlaştılar ve onlar Peygamber Efendimiz'e, "Hoş geldin, safa geldin salih peygamber, salih kardeş," dediler. Bundan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Cebrail ile birlikte aynı minval üzere 3. katta Hazreti Yusuf, 4. katta Hazreti İdris, 5. katta Hazreti Harun, 6. katta Hazreti Musa ve 7. katta da Hazreti İbrahim ile görüştü. Onların hepsi de kendisine hoş geldinde bulundular ve miracını tebrik ettiler.
Hepsinin bu makamlarda gözükmesini, yani Hazreti İsa Ruhullah 4. kat semada miraç ettiğini söylüyor alimler. Fakat hangi makamda gözüküyorlar? Hangi sıfatta gözüküyorlar? Bunların hepsinin ayrı ayrı tasavvufi izahları vardır. Fakat giremeyeceğiz. Fakirin de bildiği şeyler değil ama nakletmek için de uzun bir süre lazım. Evet.
Cebrail aleyhisselam 7. kat semadan Resul-i Ekrem Efendimiz'i alıp yükseklere çıkardı. Daha sonra Habibi Kibriya'nın karşısına Sidre-i Münteha sahası açıldı. Cebrail, "İşte bu Sidre-i Münteha'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım," dedi ve oradan ileriye tek adım atmadı.
Sidretül Münteha nedir? Söylüyor mu orada?
Anlatmıyor abi.
Sidretül Münteha diye. İşte şöyle bir ağaç, şöyle bir sidre, malum sedir ağacı diyorlar ya. Eyvallah. Sedir denilen. Yani öyle bir ağaç ki bütün ufkumu tutmuş dediği gibi şeyin, Necip Fazıl'ın. Bütün ufku afakı kaplamış bir ağaç gibi anlatanlar da var. Bir sidre, bir hudut. Artık buna çit mi dersiniz, ağaç mı dersiniz, ne derseniz deyin. Bunlar hadiseyi yine basitleştirir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, biz kulcukların anlayabileceği ifadelerle Cenab-ı Hak merhameten tenzil buyurduğu kelam-ı kadiminde Sidretül Münteha diye buyurmuş. Fakat biz şimdi ağaç mıdır, ne kadardır, boyu nasıldır bunu konuşacağımıza çok pratik olarak şunu arz edelim. Sidretül Münteha, nihayet manasına geliyor Münteha. Ne demek? Mahluk kanununa, hilkat kanununa ait olan kısmın bittiği yer. Yani Sidretül Münteha yaratılmışlık alemin sonu. Öyle bir alem düşünün ki meleği, feleği hepsi içine giriyor. Bu sahadan sonra artık yaratılmışlık alemi yok. Ayrı bir alem var. Orası tamamen Cenab-ı Hakk'ın harem-i izzeti. Harem-i ilahisi yani. Oradan itibaren yaratılmış yok. Yaradan'a ait bir hudut o. Yaradan orada demiyoruz. Dikkatli dinlenirsin burası. Sonra hayır yapmaya çalışırken sözümüz yanlış anlatırız, Allah muhafaza. Bir de yanlış anlaşılır, bu saatte uyku basar vesaire olur, yanlış anlaşılmasın. Yaratılmışlık kanunu, yaratma kanununun icra edildiği bir sınır var. Bu taraftan öteye bir parmak geçemem diyor. Neden? Hilkat alemi burada bitiyor. Bundan sonra bu mahluk alemi bitiyor. Bundan sonrakine Halik alemi. Halik'in kendi sahası o. Ne var orada, ne bulunur bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Yaratılmışa ait bir şey yok. Yaradana ait orası. Yaratılmış hiçbir şey yok orada. Kendisine ait orası. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Yani akıl nerede bak, durur burada akıl. Cebrail de durmuş zaten. Derler ki Hazreti Cibril ile Emin, Hazreti Fahri Alemin aklına, pak ve temiz aklına remizdir. O miracı da aşkına remizdir. Efendim, Burak'a da hizmetine remizdir diye söylerler. Sembolleri vardır bu işin diye anlatırlar. Fakat neticede melek dahi olsa sonradan olduğu için, hudus olduğu için, mahluk olduğu için buradan öteye ben geçemem diyor. Halik hududuna giren, yani burası da Halik'in hudududur. Fakat mahluk da vardır burada. Mahlukun bulunmadığı, sadece Halik'in bulunduğu hududa geçebilen tek bir zat vardır. Tek bir mahluk vardır. Bırak beşeri, tek bir mahluk vardır. Ondan öteye melek de yok çünkü. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Buradan öteye geçemem diyor. Evet.
Sidre-i Münteha bahsindeydik bir önceki bölümde. Miraç hadisesini konuşuyoruz. Radyosunu belki de yeni açanlar varsa şu dakikalarda bir kez daha anımsatmış olalım onları.
Evet. Ben çok konuştum zaten. Siz yine okumaya devam edin.
Resul-i Ekrem Efendimiz Sidre-i Münteha'dan dört nehrin aktığını gördü. Ayrıca Peygamber Efendimiz burada Cebrail'i bir kere daha asli şekil ve suretinde gördü.
Evet, bunlar hem hadis-i şeriflerin mealidir, burada verilen malumat, hem de Suretün Necm, Necm suresinde de yine tefsirlerine bakarsa kıymetli dinleyicilerimiz, buradaki anlatılan hadiselerin Sure-i Celile'de de işareti olduğunu fark edeceklerdir.
Daha önce de kendilerine risalet vazifesi verildiği sırada onu Mekke'nin Ciyat mevkiinde ufku kaplayan haşmetli kanatlarıyla görmüştü. Resul-i Kibriya Efendimiz daha sonra yanında Cebrail olmadığı halde imkan ve vücub arasında Gab-ı Gavseyn'le işaret olunan makama vardı. Bundan sonra mekandan münezzeh Zat-ı Zülcelal'in sohbeti ve cemaliyle müşerref oldu.
Şimdi Gab-ı Gavseyn, Kur'an-ı Kerim'de o yakınlığı bildirmek için, efendim Cebrail'le öyle oldu, Allah ile böyle oldu falan diye lüzumsuz bir tartışmaya giriyorlar. Lüzumsuz bir tartışma çünkü bu. Yani sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'a çok yakın olduğunda bir problem olurmuş gibi bir kanaat taşıyorlar. Ve maalesef alim zannında, kendini alim zannetme hususunda haddi aşan bazı kimselerde, aman efendim bu kadar peygamberi övmeyin, bu kadar peygamberi muhabbet etmeyin, haşa zinhar dinden çıkarsınız diyecek kadar da işi şeye götürüyorlar, laubaliliğe götürüyorlar. Bu bir ciddiyet değildir çünkü. Laubaliliktir. Yani ziyade oyunculuktur bu. Kendisine fazla benzetmektir Fahri Alemi. Şunu hiçbir zaman unutmayınız kıymetli dinleyiciler. Tarihte tespit edilen, Hazreti Peygamber'i çok sevdiği için dinden çıkan, bid'atlara karışan, İslami hükümleri tebdil eden, değiştiren, dini hayattan uzaklaşan, şirke düşen, sapık tarikatlar, mezhepler kuran hiçbir kimse yoktur. Bırakın cemaati, hiçbir kimse yoktur. Başka şahısları fazla sevmesinden dolayı ehli sünnet ve cemaatten ayağa kayan vardır. Fakat Resulullah Efendimiz'i çok sevdi diye şirk belasına bulaşan, dini değiştirme belasına düçar olan, ehl-i sünnet vel cemaat inancından uzaklaşan bir tane fert yoktur. Zaten Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesinde söylediği sözü de biz tam anlayamıyoruz. Ne diyor iki cihan serveri? Şeytan artık bu topraklarda kendisine ibadet edilmesinden ve şirke düşünmesinden ümidi kesmiştir. Neden? Bir tarafta harem-i ilahi olan Kabe vardır. Bir tarafta diğer harem olan Hazreti Peygamber'in haremi Medine-i Münevvere vardır. Ne demek bu? Kabe aşkıyla, Resulullah aşkıyla gelen insanlar şirkten emin olur kardeşim. Zannediyoruz ki sırf o topraklarla alakalı. Hayır, o topraklarla alakalı değil. O topraklarda olduğu halde müşriklerle işbirliği yapan, Yahudilerle beraber olan, süper güçlerle beraber olan bir alay insan vardır. Manası o değil. İştiyakla o haremeyne giden insanlar asla ve asla şirk dalaletine düşmezler. Başka hataları olabilir fakat şirke düşmezler. Çünkü Kâbetullah ve Resulullah muhabbeti Allah'ın muhabbetinin tezahürüdür. Allah böyle bir muhabbeti asla ve asla ebter kılmaz. Neticesiz bırakmaz. Allah muhafaza sırat-ı müstakimden ayrı düşürmez. Yeter ki o muhabbet olsun. Kâbe kavseyn ev ednâ diyor ayet-i kerime. Estağfirullah. Fekâne kâbe kavseyni ev ednâ. Kâbe kavseyn oldular. Hatta daha yakın. Şimdi bunun üzerinde biraz konuşalım müsaadenizle. Kâbe kavseyni ev ednâ. Arap örfünde dışarıdan gelen misafire hususi hürmet göstermeye verilen atlardan biriymiş bu. Birkaç tane şerhi üzerinde gidelim. Kıymetli dinleyicilerimiz de inşallah aynı zevkte birleşir. Güzelce bir mütalada bulunmuş oluruz. Yani dışarıdan bir misafir geldiğinde, zaten misafir dışarıdan geliyor, yanlış söyledim. Bir haneye geldiğinde o hane sahibi, o misafire en büyük ikramı Kâbe Kavseyn oluşlarıymış. Ne demek Kâbe Kavseyn? Karşılıklı diz dize, göğüs göğüse, kaş kaşa, göz göze, vecih vecihe bakacak şekilde misafire oturmak en büyük ikrammış. Bu şekilde oturmaya Kâbe Kavseyn derlermiş. Malum insanların iki kaşı da iki kavistir. Ayrıca göğüs kafesi de kavis şeklindedir. Kâbe Kavseyn denilince ben göğsümü ve yüzümü, karşıdaki misafir de bana göğüs ve yüzünü döndüğünde, müteveccih olduğunda hususi bir ikram, hususi şekilde onun gelişine memnun olma ve onu ağırlama, ona şeref verme meselesiymiş bu. Misafire hürmet babında. Şimdi bu manadan tutulursa ne kadar bir güzellik olur, düşünsünler. Bu manadan alınıp da ayeti kerimedeki manaya bakılırsa fekâne kâbe kavseyni ev hatta yahut ednâ, daha da yakın. Yani öyle bir halde görüştüler ki Kâbe Kavseyn oldular. Hani sizin bildiğiniz misafire hususi en büyük ikram var ya, onun gibi oldular. Ev hatta ednâ, daha da yakın. Ondan daha da yakın. Yani sizin hakkınız ermez. Ama en basitinden şu kadar izahı dercesine, haşa. Bir de Arap'ta Kâbe Kavseyn diye şöyle bir tabir var. Bir kişiyi himayesine aldığı zaman veya bir kişi tamamıyla bir kişiye kefil ve vekil olduğu zaman kendi okunu alır, onun yayını ve kendi yayını bir tutar, ikisinin ipiyle, yayıyla, yani yay dediğimizde bir o işin ağaç kısmı var, bir de o gergin olan ip kısmı var. İkisinin, yani kendi yayıyla kefil olduğu veya vekil olduğu kişinin yayını alır, kendi okunda okunu, tek oku, o iki yayı birleştirerek atarmış. Ve dermiş ki, biz Kâbe Kavseyn olduk bu şahısta. Arap'ta böyle bir adet var. Biz bu şahısta Kâbe Kavseyn olduk. Ne demek? Şunu demek istermiş kişi bunu yaptığında. Buna karşı yapacağınız hakaret bana yapılmıştır. Buna yapacağınız iyilik bana yapılmıştır. Benle onu ayrı görmeyin. Yani hürmette, saygıda, bana yapacağınız hareket, edep noktasında ne kadar dikkatliyseniz, bu kişi de bu edebi, bu hürmeti hak etmektedir. O artık benle beraberdir manasına gelen ve her daim ona kefil olduğunu ve onun vekili olduğunu işaret etmek için onun yayıyla kendi yayını alır, birleştirir, bir tane ok atarmış. Buna Kabe Kavseyn deniyor. Şimdi bu manadan alın. Aranızda nasıl böyle bir yakınlık olduğunda, nasıl o iki yay sahibini, o iki yay sahibini birbirinle beraber olduğunu idrak edersiniz, hiç ayrılmadığını düşünürsünüz ve nasıl aralarında kefil ve vekil ilişkisi ve alakası vardır, nasıl hürmeti ona göre yaparsınız, bunu gözü önüne alarak yaparsınız. İşte Habibimle ben öyle bir hal olduk ki, Kabe Kavseyn, sizin anlayabileceğiniz aranızda yaptığınız bu anlaşma gibi öyle bir kefil vekil alakası, öyle bir hürmet ve muhabbet oldu ki biz onunla Kabe Kavseyn olduk. Ev edna. Hatta daha da yakın. Yani öyle bir yakınlık var ki sizin o bahsettiğiniz en yakın haliyle ifade ettiğiniz yakınlıktan da yakın bir halimiz var. İşte bu manaların hepsi, bu manaların hepsi Miraç'ın sırrında vardır ve üzerinde tefsiri, tefsir edilmesi gereken bahislerde de işlenmektedir, işlenmesi icap eder. İşte elhamdülillah ki ne kadar günahkar olsak da böyle bir Habib-i Zişan'ın, Habibullah'ın, sahibi Kabe Kavseyni ev ednanın ümmetiyiz elhamdülillah. Tabi bu ümmet olmanın şerefini iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi orada da unutmayarak o ümmetleri içinde efendim hem duada, niyazda bulunacaktır. Cenab-ı Hak da ona bu müjdeyi verecektir. Şimdi o müjde bahsine geçelim istiyorsanız.
Resul-i Ekrem Efendimiz Miraç gecesinde birçok ilahi tecelliye, hitap ve iltifata mazhar kılındı. Erkan-ı İmamiye'nin hakikatlerini gözle gördü, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i müşahede etti.
Gözle. Yani baş gözü dediğimiz gözle. Evet. Rüyada görmek falan değil.
Ayrıca bu gece her gün 5 vakitte namaz kılınması emredildi.
Evet.
Şöyle ki Cenab-ı Hak ilk önce her gece 50 vakit namazı farz kıldı. Peygamber Efendimiz dönüşünde Hazreti Musa'ya uğrayınca o, Allah Teala ümmetine neyi farz kıldı diye sordu. Peygamber Efendimiz 50 vakit namazı farz kıldı dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa, Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun. Ümmetin buna takat getiremez dedi. Resul-i Ekrem dönüp Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Allah Teala 10 vakit namazı indirdi. Resul-i Ekrem yine Hazreti Musa'nın yanına döndü ve Allah 50 vakit namazdan 10 vaktini indirdi dedi. Hazreti Musa, Rabbine dön ve niyazda bulun. Çünkü ümmetin buna da güç yetiremez dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine Cenab-ı Hakk'a döndü ve niyazda bulundu. Allah Teala 10 vakit daha indirdi. Peygamber Efendimiz tekrar dönüp Hazreti Musa'nın yanına geldi ve Allah 10 vakit daha indirdi dedi. Hazreti Musa yine Rabbine dön ve niyazda bulun. Çünkü ümmetin buna da güç yetiremez dedi. Hazreti Resulullah yine döndü ve Yüce Allah'a niyazda bulundu. Cenab-ı Hak yine 10 vakit daha indirdi. Aynı şekilde 10 vakte indirilinceye kadar Peygamber Efendimiz tekrar tekrar Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. 10 vakte indirilince Resul-i Kibriya Efendimiz tekrar Hazreti Musa'ya uğradı. Hazreti Musa yine söylediklerini tekrarladı. Rabbine dön ve yalvar. Ümmetin bunun hakkından da gelemez dedi. Resul-i Kibriya yine dönüp Yüce Mevlasına niyazda bulundu. Cenab-ı Hak, ya Muhammed, benim katımda hüküm değişmez. Onlar her gece ve gündüzde 5 vakit namazdır. Her namaz içinde 10 ecir vardır ki bu da 50 namaz eder buyurdu. Bundan sonra Peygamber Efendimiz yine dönüp Musa'ya uğradı. Hazreti Musa sordu, ne emrolundun? Peygamberimiz, her gün 5 vakit namazla emrolundum dedi. Hazreti Musa, ümmetin her gün 5 vakit namaza da güç yetiremez. Ben senden önce insanları, İsrail oğullarını çok tecrübe ettim, bilirim. Sen dön de biraz daha indirmesini Rabbinden niyaz et dedi. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz, Rabbime çok niyaz ettim, bir daha niyazda bulunmaya haya ederim dedi. Böylece 5 vakit namaz farz kılındı ve Resul-i Kibriya Efendimiz tarafından Miraç gecesinin cin ve inse bir hediyesi oldu.
Evet, işte sıdk ile 5 vakit namaz eda edildiğinde Allah 50 vakit namazın ecrini ne yapıyor? Müminlere veriyor. Namazı kılmamak için bahane aramaktansa namazı kılmak için bahanelerimizi arttırmamız lazım. İnşallah Cenab-ı Hak namazdan ve ibadetten zevk-i manevi ihsan eylesin.
Amin.
Bu bahsi başka bir konuşmaya, başka bir sohbete inşallah aktaralım. İnşallah orada konuşuruz. Şimdi biz tekrar Miraç mevzuna devam edelim.
İmkan ve vücub ortasında Gab-ı Gavseyn'le işaret olunan makama giren ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar olan Resul-i Kibriya Efendimiz aynı gece Hane-i Saadetine geldi. Sabahleyin miracını ve o ulvi seyahat esnasında gördüklerini Kureyş'e haber verip anlatmak istedi. Ancak amcası Ebu Talib'in kızı Ümmül Hani ridasına yapışarak ''Ya Resulallah'' dedi. ''Sakın bunu halka anlatma, seni yalanlarlar ve seni üzerler.'' dedi. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz, ''Vallahi ben onu anlatacağım.'' dedi ve halkın yanına varıp miracına haber verdi.
Şimdi burada bir duralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracından dönüşünü mütakip, 3 büyük hediye ile döndüğünü müjdeliyor. Müşriklere duyurulan kısmına gelmeden evvel, müminlerin duyması gereken kısmını bir daha hatırlayalım. Bunlardan bir tanesi 5 vakit namazdır. Demin de zikrettiğimiz gibi. Diğeri nedir? Diğeri, Allah Teala'ya aleni şirk koşmadıktan sonra bütün kulların, yani la ilahe illallah diyen kulların cennete gireceği müjdesidir. Allah Teala kendisine şirk koşmayanları, bir kere bile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenleri ne yapacak? Cenab-ı Hak affı mağfiret edecek. Şirk zaten bunun karşı hareketidir. Buna karşı gelmektir. Yani bu tevhide aleni karşı gelmedikten sonra ne kadar günahkar da olsa, belki cehenneme de girse neticede cennete girecek müjdesini aldı. Başka hediye nedir? Ümmetinin zahiren batınan dünya ve uhrasını birleştiren bu ibadet namaz. İkincisi ahirete müteallik hallerini ilgilendiren efendim müjde. Üçüncüsü Zat-ı Muhammedilerine mahsus birçok şey konuşulmuştur. Fakat onlardan yine bize ikram olunabilecek 2 ayet gelmiştir. Nedir o? İşte Sure-i Bakara'nın son 2 ayeti. Yani Estaizu billah Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun ayeti kerimeleri Cebrail vasıtasıyla değil, bila vasıta Hazreti Fahri Alem'e Allah-u Azimüşşan tarafından verilmiştir. Cenab-ı Hak bu şekilde de kuluna ikramda bulunmuştur. Evet, Miraç hediyeleri böyle.
Müşriklere Miraç hadisesini Peygamber Efendimizin haber vermesi mevzundaydık abi.
Evet. İstiyorsanız yine yani 2. bölümde biliyorsunuz müminlere ikram olan, ihsan olunan Miraç dönüşü, müjdeleri ve nimetleri konuşmuştuk. O günden itibaren yani miracı müteakip 5 vakit namazı kılmak farz oldu. 5 vakit namazı kılmak ne olmuş oldu? Farz oldu. Ondan evvel yine kılınıyordu. Fakat 5 vakit olarak kılınması işte bu şekilde farz oldu. Bazı rivayetler var. Şöyle ki cemaatle namaz hususunda iki cihan Serber Efendimiz yine bunu peyderpey 3 vakit olarak kıldırdı. Sonra Medine-i Münevver'de 5 vakti müminlere aleni olarak tenbih etti, ikaz etti diye rivayetler var ama neticede Miraç gecesinde, Miraç dönüşünde efendim Recep-i Şerif'in 27. gecesi bu hadisenin vukuyla beraber 5 vakit namaz artık müminlere elhamdülillah farz oldu. Cenab-ı Hak ibadet taatına mahkum eylesin. Amin. İbadet taatından zevki manevi ihsan eylesin. Bir vakit namazı kaçırdığında ben ne hata ettim ki Allah beni huzuruna kabul etmedi diye düşünüp ağlasın. Ağlayamıyorsa ağlayamadığına ağlasın. Allah namazdan, namazdaki didardan, namazdaki muhabbetten ve miraçtan bizleri mahrum eylemesin. Evet. Şimdi o bahsi bir daha konuşacağız inşallah. Fakat iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmü Hani'nin evine tekrar avdet ettiklerinde, geldiklerinde ben bu gördüklerimi anlatacağım deyince Ümmü Hani annemiz de ya Resulallah senin güneş gibi ayağın beyan olan hakikatleri bile dinlemekten, tevhid inancından bile sapmalar gösteren bu müşriklere, bu putperestlere sen bu manevi zevki nasıl anlatacaksın? Seni alaya alırlar, istihza ederler dediyse de Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatmaya kararlı bir şekilde cevapta bulunuyor ve ne diyor? Sizden dinleyelim.
Vallahi ben ona anlatacağım dedi ve halkın yanına varıp miracına haber verdi. Kureyşliler şaşırdılar. Ya Muhammed, buna delilin nedir? Biz bunun bir benzerini daha şimdiye kadar işitmedik dediler.
Muhammed'in kendisi delil. Ha deliler. Hazreti Peygamber'in kendisi delil. Öyle bir zat-ı âli ki ondan bu şekilde şeylerin, böyle hallerin zuhur etmesi o zat-ı âliyi gördükten sonra daha başka delil mi aranır? Yani mucize kısmı vardır. Mucizeyi izah ettik. Harikulade hadiselerdir. Fakat Resulullah Efendimiz için bundan normal hadiselerdir. İnsanları aciz bırakan hadiselerdir. Peygamberi aciz bırakan hadiseler değildir. Peygamber mucizeye mazhardır. Mucizeyle diğer beşerler aciz kalır. Peygamber aciz kalmaz ki. Aciz kalmayacak bir donanıma sahiptir. Hususi iki ameliyattan sonra, iki ameli zahiri ameliyeden sonra ayrıca Miraç'tan evvel de takat getirebileceği, aciz kalmayacak şekilde beşeri ölçüleri de ne yapılmıştır? İlahi hudutlara mutabakat, intibak gösterecek şekliyle, aciz kalmayacağı şekliyle. Çünkü hayret vardır. Bir hayret vardır anlamamaktan kaynaklanır. Bir hayret vardır ziyade anlayıştandır. Ziyade anlayışıyla peygamberin yaşadığı haller diğer anlayış sahipleri için aciz kalmaları durumudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisi delildir. Resulullah'ı delil olarak kabul etmeyen kişinin dini yoktur ki. Allah için de delil odur. Kainat için de delil odur. Yok efendim biz aya güneşe bakarız. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Bakmaz mısınız aya güneşe, gecelerin gündüzlerin değişmesine, bir olan Allah'ı anlamaz mısınız? Çok güzel, aferin, anladın sen. O Kur'an nereye indi? O ayet nereden biliyorsun sen? Hazreti Muhammed Mustafa'da. Hazreti Peygamber delili olmayan kişi delidir. Deliye de istediğin kadar delil olsun, deli olduğu için fayda vermez. Hazreti Peygamber'in karşısına geçip delilin ne diye sormak zaten müşriklik alametidir. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz delili şudur ki filan oğullarının devesine filan vadide filan yerde rastladım.
Onlar çünkü kervandan, ticaretten anlarlar. Onların hakkına göre izah buyuruyor. Fakat bak Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ebubekir nasıl bir hal yaşayacak ileride göreceğiz.
Develerini kaçırmışlar, arıyorlardı. Onları develerine doğru kılavuzladım ve ben Şam'a yöneldim. Sonra dönüşümde de...
Rahmet peygamberine bak. Aldığı o mesbak dedik ya, kendisi aciz değil. İnsan şöyle bir gark haline benzer, şöyle kokusunu alsa cezbe halinin, günlerce tadı ağzından gitmeyebilir. Hani olmadı da olanların halini. Mesdu hayran olur. Gördüklerinden sonra o kadar aklıyla, bedeniyle, cismi Muhammedisiyle, cismi pakiyle o kadar mütenasip ki yaşadığı şeyler, o deryanın balığı, haşa. Deryanın kendisi belki. O halde dönerken bile deveye kılavuzluk yapıyor. Miraç gecesinden dönüşte bile insanlığa hizmet eden bir peygamber var. Nesini konuşacaksın? Hangisini konuşacaksın? Hangi safhayı konuşacaksın? Namaza giden Hacer-ül Esved'i öpmeye çalışırken insanları çiğneyen kişilerin kendilerini ümmeti Muhammed olarak ilan etmelerine büyük eblehliktir. Hazreti Fahri Alem Miraç dönüşünde Cibril'in refakatinde bile giderken kaybolan deveyi bulmak için kervancıya yardım ediyor. Allah Allah. Hadisenin bu boyutuna niye hiç dikkat edilmiyor? Ha, müşriklere böyle bir delil göstermiş. Geç. Üzerinde düşünmek icap ediyor. Böyle bir peygamber. Hizmet. Her haliyle hizmet. Evet.
Sonra Dabhanan'a geldiğimde filan oğulların kafilesine rastladım. Halkı uyuyordu. Onlara ait üstü örtülü su kabının örtüsünü açıp içindeki suyu içtim. Yine eskisi gibi üzerini örttüm. Başka bir delilim de şudur. Sizlere ait bir kafileye Tenim yokuşunda rastladım.
Evet, Tenim. Evet.
Önde karamtırak bir deve vardı. Üzerinde birisi siyah, öbürü alaca renkli iki çuval bulunuyordu dedi. Halk merak içinde ve süratle Seniyye mevkiine çıktı. Bir müddet sonra kafile çıka geldi. Peygamber Efendimizin haber verdiği gibi önünde karamtırak deve vardı. Gelen diğer kafileye su dolu kaplarını sordular. Onlar su doldurup üzerine örttüklerini
aman
söylediler.
Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. O görüştüklerindeki güzellikleri sormak varken ne kadar afaki işte uğraşıyorlar. İşte imansızlığın ne kadar güç olduğunu buradan öğrenin. İmanın zevkini alarak yaşamaktansa delille, bilmem neyle, farklı farklı şeylerle uğraşıp bir ömür harc ediyorlar. Sonunda bir şeyler yapmaya azmettikleri vakit iş işten geçmiş oluyor. Resulullah Efendimiz'i başka ne gördün diye soracaklarına delil soruyorlar. O güzelliklerden sorsana, sonra delil iste. Öyle bir merakları bile yok. Yani o katı geçtin, semavatı geçtin, neler gördün orada? O semavatta ne gördün? Oradan geçerken daha ileride ne gördün? Başka neler müşahede ettin diye sormaz mı adam? Hayalleri bile yok o oraya ait. O kadar dar kafalılar ki, o kadar dünya perest ve putperestler ki, oraya ait hayalleri bile yok. Hani bir insan bir masalı bile dinleyebilir yahu. Yani keyfe gelir, şu hayal gücüdür der, yine dinleyebilir. Hayır, muhayyeleleri bile yok. İmana ait zevkleri hiç yok. İşte buradan anlaşılıyor ki bazı insanları, bazı mutasavvıf veya tasavvuf çerçevesinde kalarak aşkullahı ve aşk-ı Resulullah'ı talim eden insanlara, Allah'a yaklaşan insanların hali pek hoş olmasa gerek. Yahu insan en önce bir ne diyorlar diye dinler. Yani masal gibi olsa bile bir dinlemek yakışmaz mı insana? Hayal gücü vesaire falan diyorsun. Çocuğun hayal gücünü geliştirmek için neler tavsiye ediyor şimdi pedagoglar vesaireler. En önce bir büyüklerin hayal gücüne el atmak lazım. Yahu işin zevkini, tadını almadan nasıl anlatacaksın? Bak müşriklere hiç tat yok adamlarda. Hiç. Yani Allah Teala'ya ait bir zevk peyda olmamış. Ha, orayla alakalı bir zevki olur insanın. Bir insanın kendi memleketine ait, ya bizim memlekette şöyle bir hikaye var deseler, adamın memleketine muhabbeti varsa hikaye olsun dinler. Tarihini bırak. Açıp da böyle ne zaman kurulmuş, kim, hangi paşa gelmiş, hangi savaşı yapmış, onu bir kenara bırak. Eğer oraya karşı muhabbeti varsa dinler. Demek ki müşriklerin hiç muhabbeti yok Allah'a. Allah'a muhabbetleri yok. Allah'ın sadece Rahman sıfatıyla kabul ediyorlar. Allah dünyada onların işini gören, daraldıklarında işlerine bakan bir şey. Rahimiyetine hiç bakmıyorlar. Rahimiyetini düşünmeyen insanda vedudiyet olmaz. Raufiyet olmaz. Re'fet kalmaz. Şefkat kalmaz. Merhamet kalmaz. Rahman ölçüleri içerisinde şey yapar. Kudreti bilir, o oradadır der, ben de burada işimi yaparım der. Sevgi yoktur çünkü. Sevgi yoktur. Halbuki alaka olsa, alaka olsa, yani bu müşriklerin o soğukluğundan, o kadar soğuklar ki muhabbete karşı, ancak ateş bunları harekete geçirir. Bu soğukluklarını ancak ateş, cehennem ateşi ısıtır. Resulullah gibi muhabbet ateşini, muhabbet çerağını görmeyip ona kalbini uyandırmayan ve yandırmayan insanlar ancak ve ancak cehennemin ateşinde taşlaşmış, taş soğuktur. Burudet derler ona. Toprak rutubetlidir ve burudetlidir. Ratiptir ve berittir toprak. Hem soğuktur, serindir, hem de şeydir, nemlidir. İşte sadece taşlaşmış hali kalırsa, katılaşmış hali olursa, Allah Kur'an-ı Kerim'inde yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden sakınmamızı ve aile efradımızı sakındırmamızı beyan buyuruyor. Taş nereden geliyor taş? Öyle taş sıfatlı insanlar var ki artık onlara insan bile denmez diyor bazı alimler. Yani insan olarak hata yapanların var bir kısmı cehenneme girecek. Beşeriyetle yaptıkları hatadan dolayı girecek. Bir kısmı insan hükmünde bile değil. Taş hükmünde. Yoksa Allah o cehennemi tutuşturmak için taş mı kullanacak? Odun kömür mü yakılacak orada? Anlatabiliyor muyum? İşte merakları bile yok. Hani en kaba tabirle düşün. Dediğim, demin arz ettiğim gibi. Üzerinde duruyorum ama bu önemli bahisler. Kıymetli dinleyiciler. Zevkini almadan, tadını anlamadan, idrak etmeden Miracı okuduk. Allah kabul etsin. Hiç okumasak daha iyi. Herkes kendi evinde de zaten okur. Fakat bunu bu şekilde üzerinde düşünmek lazım. Ya bir muhabbeti olur, bir insanın bir ülfeti olur. Nasılmış der. Efsane bile olsa bir dinleyeyim der. Hayır, hiç muhabbetleri yok. Müşriklerin bariz alametleridir bu. Hiç muhabbetleri yok. Evet.
Su kabına baktılar. Üzeri kendilerinin örttüğü gibi örtülüydü ama içinde su yoktu. Müşrikler şaşırdılar ve tıpkı dediği gibiymiş dediler. Müşrikler peygamberimizin haber verdiği diğer haberleri de araştırdılar ve aynen söylediği gibi buldular. Buna rağmen iman edip peygamberimizin davasını tasdik etmediler.
Çünkü Miraç mevzuu da, Hazreti Fahri Alem'in anlattığı mevzular da kalp sahibinedir, kalp. Muhabbet sahibinedir. Muhabbet sahibi olmayan insanların zemin yok ki üzerine bir şey bina edesin. Zemin yok, zemin. Muhabbete ait bir zemin yok. Akılla baktılar, buldular. He, doğru söylüyormuş ama ne, biz yine iman etmeyelim dediler. Evet.
İsra ve Miraç mucizesini kabul etmemekte direnen Kureyşli müşrikler, Resul-i Ekrem Efendimiz'den bu hususta delil üstüne delil istemekten de geri durmuyorlardı. Birçoğu, deveyle Mekke'den Şam'a gidiş bir ay, dönüşte bir ay sürer. Muhammed oraya bir gecede nasıl gidip Mekke'ye döner dediler. İçlerinden o tarafa seyahat etmiş ve Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar, Peygamber Efendimiz'e gelerek, Mescid-i Aksa'yı bize tarif edebilir misin diye sordular. Resulullah Efendimiz, gittim, tarif edebilirim cevabını verdi. Bundan sonrasını Efendimiz şöyle anlatır. Onların yalanlamalarından ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim.
Allah Allah.
Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Makdis'i bana gösterdi.
Karşıma getirdi diyor. Karşıma getirdi. Abdurrahman Efendi isminde 1940'larda yaşamış, 40-60 arasında yaşamış bir alim zat var. Sorarlarmış kendilerine. Mekke'ye, Medine'ye gittiği için o zaman da çok giden gelen yok. Yani bundan 50-60 sene evvel bir kişi hacca gittiği zaman kapısını yeşile boyarlarmış. Bak burada bir hacı oturuyor diye. Yani hem gidecek gelecek o kadar ay, bir de ölmeden gelecek neticede hacı, kapısını yeşile boyarlarmış ki o evde hacı olduğu belli olsun diye. Bu kadar kıymetliymiş yani, zor meşakkatli işmiş hacı yolculuğu. Yani aylar sürüyor. Gidiş, geliş vesaire. Demir yolu da çünkü iptal olmuş bir dönem. Ondan evvel de aynı şekliyle. Ya bize, biraz bize Mekke'den Medine'den bahsedin dermiş. Hazreti şöyle dermiş. Ah kardeşlerim, ben oraya giriyorum serhoş, çıkıyorum serhoş. Yani size nasıl anlatayım? Ya diyorlarmış ki yolunu anlat, kubbesi nasıl, duvarları nasıl. Hiçbirini görmedim ki diyormuş. Ben oraya gidiyorum, buyu Muhammedi ile, Şembe-i Muhammedi duyarak mestu hayran vaziyette, gözyaşlarıyla gidiyorum. Huzuru saadette, salatü selamlarla dilim kuruyor. Gözümdeki yaşlar kuruyor. Ağlıyorum, serhoş bir şekilde dönüyorum. Benim hocam derdi ki, ya o kadar sorardık, bize Medine'nin yollarını, kubbesini, etrafını anlatamazdı diyor. Onlarca kere gitmiş olan kişi. Öyle bir mesleği yaşayan kişi, Mescid-i Aksa'ya, şimdi soralım, ulvi bir halle, ümmeti Muhammed'den zayıf iman olan bir insan olarak düşünün. Herhangi bir kişinin güzel bir cemiyette gidip de bir Süleymaniye Camii'ne, bir Sultanahmet'e, bir Ulu Cami'ye, efendim bir mübarek bir yere gittiğinde, orada ibadet ettiğinde, oranın dağlarına, taşlarına, kubbesine, revaklarına, kaç tane sütun, kaç tane pencere, ya bırak onu hadi geçtik, mahallemizdeki caminin kaç tane penceresi var, herkes bir düşünsün bakalım, 5 vakit namazı gittikleri, ki 5 vakit gidiyorlarsa helal olsun, kaç tane penceresi var, bize bir anlatsınlar bakalım. Adi adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den delil isterken, anlat bakalım Kudüs'ü, kaç tane penceresi var, kaç tane kapısı var, kaç tane sütunu var, terbiyesizler bunu soruyorlar. Onlar da gittiklerini demek ki sütunlarını saymış. Yine Mescid-i Aksa'yı anlamamışlar. Hazreti Peygamber'in de boyuna bakıp kaç tane parmağı var, boyuna kadar, şöyle mi böyle mi diye, sadece onu cisimden ibarete zannetmek gibi bir hata bu. Siz şimdi yine telaşlanıyorsunuz. Galiba bu hafta da bitmeyecek bu mevzu.
Eyvallah.
Bitmesin. Bitmesin. İnşallah daha bereketlensin. Fakat şunu burada bırakmak üzere bendeniz birkaç cümle arz edeyim. Yani işin muhabbetinden ne kadar uzaklar ki, Mescid-i Aksa'nın tarifini isterken bile maksatları bir şeyi iman etmek değil. Maksatları muhabbetsizliklerine bir mühür daha vurdurmak. Zaten neticede Allah da onların istediği gibi yapmıştır. Allah zulümden münezzehtir. Birçoğunun kalbini onların da murad ettiği gibi soru sormak derdinden bile kurtararak tamamıyla mühürlemiştir. Cenab-ı Hak kalplerimizin mühürlenmesinden bizleri muhafaza eylesin.
Amin.
İmani mühürümüzü kavi eylesin.
Amin.
Nübüvvet-i Muhammediye'yi sadrımıza, ruhumuza nakşetsin.
Amin.
İnşallah o rabıta ile de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizleri aşinayı ruh eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve es'adi nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.